Ayrım 11.
Bezir'in öldüğünden haberi olmayan Derda, hayatı boyunca Bezir'den kaçacakmış gibi koşuyordu. Nereye gittiğini bilmeden, 5 yıldır koşmamış gibi, sıçrayarak attığı adımlarını taşıyan bacakları yorulacaklarına daha da hafifliyorlardı. Sokak lambalarının arasından, bomboş caddelerdeki şeritlerin üzerinden bütün Londra'nın dönüp Derda'yı izlediğine, kanıt bronz heykellerin önlerinden geçiyor ve hayatında ilk kez hissettiği bir duyguyla daha da hızlanıyordu. Özgürlük. Ayaz gözlerine giriyor, çıktığında yaşlar bırakıyor ama Derda yavaşlamıyordu. 16 yıldır atan kalbi savaş bandosu gibi çarpıyordu. Kazanılmış bir savaşın bandosu gibi. Gülüyordu Derda. Gözyaşları kahkaha atan dudaklarından damlıyor ama kimse görmüyordu. Stanley'in de bir zamanlar sözünü ettiği gibi Derda aslında ne yürüyor ne de koşuyordu. Şehrin ışıklarının altında rengarenk bir kelebeğin siyah gölgesi gibi uçuşuyordu. Church Hill kavşağına geldiğinde karşısına 5 sokak ağzı birden çıkınca aniden durdu ve neredeyse dudaklarından dökülecek nabzını duydu. Geldiği yöne baktı. Ne apartman görünüyordu ne de Bezir. Hepsi geride kalmıştı. Her şey. Bütün geçmiş. Kollarını açtı ve dizlerinin üstüne çöktü. Yıldızların, bulutların ardında yaşadığı gökyüzüne bakıp 5 yıl önce yaptığı gibi bağırdı. Aa, bu kez mutluluktan. Mutluluk ağları. Birkaç camda ışık yandığını görünce doğrulup koştu. 5 sokaktan birine. Mümkün olsaydı 5'ine birden sapardı. O güne kadar girmediği bütün sokakların acısını çıkarmak için. Ama seçti birini, Derda, seçti. Başka biri değil, sadece o. Bunu istiyorum dedi ve isteğini aldı. Soldan 3. sokağın ağzına girip midesinde kayboldu. Sokağın 2 yanındaki bahçeli evlerin seyrekleştiğini görünce adımlarını yavaşlattı ve yüzündeki gülümseme camdaki buğu gibi ağır ağır silindi. Yorulmuştu. Sabahı bekleyeceği bir yere ihtiyacı vardı. Soğuğu geçirmeyen bir yere. Bir türlü sona ermeyen bir köşeyi dönünce kırmızı kulübeyi gördü. Camlı bir kulübe, tek kişilik bir ev. Londra'daki ilk gecesini bir telefon kulübesinde sığabildiği kadar uzanarak geçirdi. Bir el hissetti üzerinde. Ve derhal gözlerini açıp yüzünü avuçlarının ardında sakladı. Bezir yakınlarındayken ne zaman elini kaldırsa Derda böyle yapardı. Bazen Bezir mutfak dolabından bir bardak almak için uzanır ama Derda 3 adım geri gidip olası bir tokattan korunmak için yüzünü korurdu. Ama bu kez avuçlarına ya da yüzüne bir tokat inmemişti. Araladı ellerini ve parmakların arasından bir çocuk gördü. 5 yaşlarında gülümsüyordu. Birden kesildi eksik diş gösterisi. Annesi bileğinden yakalamış ve çekmişti. Biri ağlayarak diğeri bağırarak uzaklaştılar. Derda doğrulmaya çalıştı ama bacaklarının uyuşmuş olduğunu fark etti. Kendini ovdu ve ayağa kalktı. Kulübeden dışarı attığı ilk adımda çarşafı bir pelerin gibi şişti ve süper Derda en korkunç düşmanı olan geleceğinin üzerine büyük bir cesaretle yürüdü. George End adındaki semt gerçek Londra'ya otobüs denilen birkaç pamuk ipliğiyle bağlı kent merkezi denilen gezegenin uydularından biriydi. Bir zamanlar Bob Dylan'ın bile beğenip içlerinden birini kiraladığı yaşlı ve bakımlı evlerin bahçeler içinde birbirine komşu olduğu kaldırımları tenha, duvarları yosunlu bir bölge. Emeklilerin ve kendilerine hayat kuramadıkları için o emeklilerle yaşayan yetişkin çocuklarının banklarında İğneli sözlerle birbirlerini yaralayıp karşı kaldırıma bakarak zaman öldürdüğü bir yer. Ama o gün George End en çok Derda'nın lokanta aradığı bir yerdi. Üzerini değiştirip karnını doyurmak için. Sarı saçları beyazlayalı çok olmamış emeklilerden biri oturduğu bankta başını çevirip Derda'nın geldiği yöne baktı. Kızı gördüğü anda sırtı dikildi. Yaşlanmakta olan gözlerine güvenemedi ve daha dikkatli bakmak için Derda'nın yaklaşmasını bekledi. 2 adım kala emin oldu. Derda'yı gözlerinden tanımıştı. Ekranı dondurup dakikalarca izlediği siyah gözlerinden. Tam önünden geçerken kendine hakim olamayıp elini uzattı ve kızın kolunu tuttu. Derda göz açıp kapayıncaya kadar kolunu çekmiş, 5 adım kaçmış, durmuş, dönmüş, sarı beyaz saçlı adama bakıyordu. O da ayağa kalkmış ve teslimiyet bayrağı olan avuçlarını kaldırmış. ''Özür dilerim, özür dilerim. Ben sizin bir hayranınızım. Çok özür dilerim.'' diyordu. Kendi evinde kimse ondan özür dilemediği için Stanley'in evinde herkese defalarca özür dilettiğinden özür dilemenin İngilizcesini çok iyi bilen Derda dinlemeye devam etti. Adam yaklaşıp kol mesafesinde durdu. Tokalaşmak için uzattığı eliyle de o mesafeyi kat etti. ''Benim adım Steven. Sizinle tanışmak büyük bir onur.'' Derda kırışık ve zayıf ele baktı. Sonra da adamın yüzüne. Tabii ki tokalaşmadı. Sizinle biraz konuşabilir miyiz diye sordu adam. Zamanınız var mı? Bir yerde otursak, bir kahve içsek? Derda filmlerindeki gibi duruyordu. Kısa boyuna rağmen herkesten uzunmuş gibi. Sessizliğine rağmen herkese küfrediyormuş gibi. Filmlerinizden tanıyorum sizi dedi adam. Müthiş diye ekledi. Derda'nın kulakları kelimeyi seçmişti. Film. Güldü. İçinden çarşafın. Lütfen dedi adam. 5 dakika. Hemen şurada bir yer. Söz veriyorum. Sonra sizi rahat bırakacağım. Derda'nın sesi çatlayıp çıktı. Çünkü uyandığından beri ilk kez konuşuyordu. Tamam. Adam gerçek bir centilmen gibi eğilerek uzattığı eliyle Derda'ya yol gösterdi. Lütfen buyurun. Yürüdüler. Derda önde, adam 3 adım arkasında. Girdikleri pub, Crochant'in en eskilerinden biriydi. Mars'ta hayat olmadığını bilseler de çarşaflı kıza yeşil bir Marslı gibi bakan emeklilerin arasından geçip boş bir masaya oturdular. Birkaç dakika sonra yanlarına gelen garson kıza tuvalet diye soran Derda'ya yol tarif edildi ve Derda torbasını alıp gitti. Dar tuvalet aynasında kendine baka baka çarşafını ve geceliğini çıkarıp katlayarak torbaya koydu. Klozet kapağının üzerinde Stanley'in gotik zevkiyle seçtiği siyah bir kot pantolon, siyah bir The Cramps tişörtü ve siyah bir deri ceket vardı. Yerde de bir çift kırmızı Dr. Martens duruyordu. Meslenin fermuarlarını indirip çekti ayaklarından. İğrenerek baktı ve kirli tuvalet kağıtlarının arasına attı. Teker teker giydi yeni kostümünü. Saçları belindeydi, tek örgü. Aynadaki Derda'ya gülümseyerek baktı. Sonra elleri saçına gitti ve gülümsemesi öldü. Huzursuz olmuştu. Ne bacaklarındaki pantolon ne de üzerindeki tişört rahatsız etmişti. Ama saçlarının açıkta olması Derda'nın kolaylıkla alışabileceği bir şey değildi. Derin bir nefes alıp verdi ve tuvaletin kapısını açtı. Torbasını ve deri ceketini alıp çıktı. Derda'nın en büyük hayranı masaya doğru yaklaşan kızın o olduğuna inanamadı. O an bir sürü şey düşündü. Kızın hayal ettiğinden çok daha güzel, göğüslerinin ise sandığından küçük olduğunu ve Derda'nın yüzünü bir yerlerden hatırladığını. Yeniden gelen garson kıza kendisi için kahve söyleyen adam Derda'nın menüyü istemesiyle rahatladı. Çünkü bu 5 dakikadan fazla oturacağına kanıttı. Derda çözemediği kelimeler karşısındaki uzun tereddüdünden sonra herhangi birinin üzerine parmağını koyup garsona gösterdi. Mantar soslu dana biftekle patates kızartması seçmişti bilmeden. Şanslı günüydü. Özür dilerim ama beni anlayabiliyor musunuz? O sırada tırnaklarının arasına kire bakan Derda başını kaldırıp biraz diyeceğine belki dedi. O zaman size şunu sorayım. Daha önce karşılaşmış olabilir miyiz? Derda hiçbir şey anlamamıştı. Nerelisiniz? Yani hangi ülkeden geliyorsunuz? Derda yine anlamamıştı. İspanya, İtalya, Romanya hangisi? Derda gülümsedi. Çünkü gerçekten hiçbir şey anlamıyordu. Garson kız o sırada kahveyi getirip Derda'nın önüne servis açmıştı. Üzerinde pub'ın tarihçesini anlatan bir metin olan dikdörtgen bir kağıt, peçete ve et bıçağı ile çatal. Adam ülkeleri saymaya devam ediyordu. Yunanistan, Türkiye, Derda bir anda kasıldı. Tam olarak anlamamıştı ama Türk'e benzeyen bir kelime duyduğuna emindi. Bir ipucu yakaladığına emin olan adam yeniden Türkiye dedi. Bu kez Türkçe. Derda başını salladı. Adam konuşmasına Türkçe devam etti. Tamam, şimdi oldu. Ben hatırladım sizi. O zaman çocuktunuz. Vize almaya gelmiştiniz babanızla İstanbul'da. Derda sağ elinin altındaki et bıçağının sapını kavradı. O an vereceği kararın çok önemli olduğunun farkındaydı. 5 yıl boyunca yaşadığı cehennemin kapısını açıp onu içeri alan kişi karşısında oturuyordu. O da hatırlamıştı Steven'ı. Daha çok da verdiği çikolatanın kusturan tadını. Elindeki bıçağı alıp göğsüne sokabilirdi. Ya da zayıf ve kırışık elini üzerinde durduğu masaya çivileyebilirdi. Ama ikisini de yapmadı. Sadece dinledi. Kaç yıl oldu? 6 mı? 5 mi? İnanılmaz bir tesadüf bu değil mi? Derda zorla da olsa dişlerini göstererek başını salladı. Beni hatırladınız mı acaba? Derda yine başını salladı. Buradan sonra benim evime gidelim mi? Derda son kez başını salladı ve elindeki bıçağı alıp önüne konan ete sapladı. İntikamını başka bir zamana sakladı. Londra'daki hayat için bir kılavuza ihtiyacı vardı. Dolayısıyla tanıdığı İngilizlerin arasında Türkçe konuşan tek insanı öldüremezdi. En azından henüz değil. İki katlı evin özenle düzenlenmiş kırmızı güllerin beyazlarla karıştığı bahçesinden geçip yeşil ahşap kapısından girdiler. Eve gelmek için sadece birkaç yüz metre yürümüşlerdi. Ama Derda yanından geçen her insanın saçlarına baktığını düşünmüştü. Hatta bir ara Steven'a olan nefretini unutup sokaktakilerin gözlerini çıkarmayı hayal etmişti. Ev içinde çok mutlu bir aile yaşıyormuş gibi klasik ve rahat bir biçimde döşenmişti. Titizce temiz tutulduğu belliydi. Steven döşemesinde bahçedeki güllerin benzerleri duran bir kanepeyi gösterip "Lütfen oturun," dedi. Derda yanındaki koltuğu tercih etti. Kanepeye geçerse Steven'ın da yanına oturacağını düşünmüştü. Oysa onun başka planları vardı. DVD'sini ve televizyonunu çalıştırmak ve Derda'nın filmlerinden birini Derda ile birlikte izlemek gibi. Elindeki kumandanın birkaç düğmesine bastıktan sonra koltuğun ucunda oturan Derda'ya "Lütfen rahat olun," dedi. "Onu da bırakabilirsiniz artık," diye ekledi. Derda'nın sıkıca tuttuğu torbayı göstererek. Kız torbayı yere bıraktı ve aniden televizyonda beliren kendisine baktı. Hiçbir şey hissetmedi. Görüntüler sertleşti ve Derda ayakta kalmış olan Steven'a çevirdi bakışlarını. Görebildiği kadarıyla yüzü sahnelerle birlikte biçim değiştiriyordu. Ekşiyor, yayılıyor, açılan ağzıyla daralıyor ve aralara tek heceli gülüşler sıkışıyordu. Stanley ya da Mitch'ten farklıydı yaşlı adam. Derda'nın o an verdiği karara göre Steven en az rahime kadar deliydi. Yeniden televizyona baktığında ekrandaki Derda'nın da gözlerini kendisine diktiğini ve hareket etmediğini gördü. Görüntüyü dondurmuş olan Steven kumandayı kanepeye koyup gülümseyerek sordu. "Bu üzerinizdekinden bulabilir miyim? Ne diyordunuz siz?" "Çarşaf," dedi Derda. El parmaklarını ışıklatıp ayak parmaklarının üzerinde yükselip alçaldı. "Evet," diye bağırdı. "Çarşaf, nereden bulabilirim?" Derda o kadar umursamıyordu ki olup biteni, Doktor Mertens'larının sol tekiyle itti yerdeki torbayı. "Burada var." Büyümesini durduran garip bir hastalığa yakalanmış çocuk görünümlü 60 yaşındaki bir adama benzeyen Steven, "Öyle mi?" diyerek torbaya saldıracaktı ki son anda durup Derda'ya baktı. "Bakabilir miyim?" Derda sessiz kaldı. Ve Steven, kraliyet ailesinin kutsal emanetlerinden bir parçaya dokunuyormuş gibi aşırı bir nezaketle torbadaki çarşafı çıkardı. İki eliyle kaldırıp pencereden gelen ışığa tuttu. "Mükemmel," dedi İngilizce. Türkçe devam etti. "Nasıl giyiliyor?" 4 saat sonra salondaki kanepenin hemen arkasında duran yemek masasında çarşafa bürünmüş olan Steven ve Derda makarna yiyorlardı. Ağzındaki lokmayı çiğneyen Derda aynı anda konuşmakta bir sakınca görmedi. "Şimdi yüzün açık, yemek yiyorsun ama sonra o da kapanacak, sadece gözlerin görünecek." "Evet," dedi Steven fısıldar gibi. "Ben sana izin vermedikçe konuşmayacaksın," diye bağırdı Derda. Son filminden çaldığı bir replikti. Steven tam "peki" diyecekti ki eliyle ağzını kapadı, sonra da gözlerini yuvalarında çevirip mahcup biçimde gülümsedi. Bir Osmanlı kadını edasıyla. "Bu gece burada kalacağım," dedi Derda. Başını salladı Steven, "olur" anlamında, defalarca. "Belki yarın da kalırım," diye devam etti Derda. Başını sallamaya devam eden Steven'ı gördükçe cüreti artıyordu Derda'nın. "Belki de hiç gitmem. Sen de bana İngilizce öğretirsin. Hatta hemen başlayalım. Yeter, çok yedin. Kalk, tabakları kaldır," dedi son olarak. Steven hızlı hareketlerle sofrayı toplarken Derda evi incelemeye kaldığı yerden devam etti. Ceviz ağacından yapılmış ve İstanbul'dan alındığı belli olan, üzerinde ay yıldızlı kabartmalar bulunan vitrinin önünde durdu. Kristal viski takımlarının ve çeşitli ülkelerden alınmış hatıra tabaklarının arasında bir paket kısa Camel gördü. Steven'ın bırakmak için büyük bir savaş verdiği ve paketini de bir savaş esiri gibi sakladığı kısa Camel. Derda vitrini açıp paketi aldı. İçinden bir sigara çekip "Rahime!" diye bağırdı. Birkaç saat önce bu adı duyduğu anda aşık olan Steven artık bir rahimeydi. Derda senaryolarını için yazdığı filmlerden çok şey öğrenmişti. Kişinin benliğini kırmanın birinci şartı sopalarla dövmek değil, sahip olduğu adı reddetmekti. Sonra da yeni bir ad koymak. Sahip ad koyandı. Evcil hayvanına isim veren bir çocuk ya da sırf kendilerine göre doğuda diye koca bir coğrafyaya doğu diyen ve bu adı orada yaşayanlara da kabul ettirmiş olan Amerikalı ve Avrupalılar gibi. Üzerindeki çarşafın eteklerine tuta tuta yanına koşan Steven'a "bir çakmak getir," dedi. Steven aynı hızla mutfağa gitti ve bir kibrit kutusuyla döndü. Elindeki sigarayı dudaklarına yerleştirmiş olan Derda, heyecandan elleri titrediği için ilk iki kibriti kıran, ancak üçüncüsünde sigarayı yakmayı başaran Steven'ı izledi. Kimse Derda gibi sigaraya başlamamıştı. Çektiği ilk nefesten sonra iki kez öksürdü. İkinci nefesten sonra da bir kez. Bir daha da öksürmedi. Vitrinin iç kısmı ayna ile kaplıydı. Ve Derda'nın gözleri yosuna takılmış olta iğnesi gibi saçlarına takıldı. Bir türlü çekemedi. Baktı, baktı, baktı. Elindeki sigarayı üzerinde yel değirmenleri olan ve Amsterdam yazan tabakta söndürüp hızlı adımlarla mutfağa yürüdü. Banyonun aynasında Steven'ı izliyordu. Steven'ın ellerini, ellerindeki makası. Önce örgüsü düştü, sonra daha yukarıdakiler. Steven'ın gözleri aynada Derda'nınkileri arayıp buldu. Yeter mi demek istiyordu. Hala rahatsız ediyordu saçı Derda'yı. O saçlar orada durdukça kendini çıplak gibi hissedecekti her sokağa çıkışında. Hepsini dedi, hepsini kes, kazı. Makasla başladığı işe jiletle devam eden Steven, elindeki havluyla Derda'nın çıplak başındaki tıraş köpüğünü de temizleyince genç kızın gözleri sulandı. Ama Steven'a belli etmedi. Ne de olsa sahibeydi. Ağlamamalıydı. Avuçlarını gezdirdi kafa derisinde. Başka birine baktığını düşündü aynada. Annesi görse ne derdi diye düşünecekti ki vazgeçti ve oturduğu tabureden kalkıp bir sigara daha yaktı. Aynaya bakmamaya dayanabildi ama başına giden ellerine durduramadı. O gece bütün paketi içti ve her nefeste kendini biraz daha iyi hissetti. Yeniden doğmuş gibi. Omuzlarının üstünde saçsız bir bebek başı taşıyormuş gibi. Artık başını örtme zorunluluğunu hissettiren saçları yoktu. Ve keşke yıllar önce kazıtsaymışım dedi. Steven'ın rahime, Derda'nın da sadece konuşarak vuran bir bezir gibi davrandığı birkaç hafta boyunca evden nadiren çıktılar. Çünkü ikisi de utanıyordu. Ama bunu hiç konuşmasalar da birbirlerinden güç alıp sokağa adım atabildiler. Önce yakınlardaki bir markete gittiler. Steven sandığından daha kolay alıştı yeni kimliğine. Ne de olsa sadece mavi gözleri görünüyordu. Bir erkek olduğu sadece konuşursa anlaşılıyordu. Markette fazladan bir torba istediğinde ya da elindeki ürünün son kullanma tarihini göremeyip de bir görevliye sorduğunda gözlerin Steven'ın üzerinde olmasının nedeni başkaydı. Tam olarak birkaç uçak yüzündendi. Bir iki binaya çarpmışlardı, birkaç bin kişi ölmüştü. New York adında bir kentte, 11 Eylül denilen bir tarihte. Bu yüzden dikkatler üzerindeydi, özellikle de komşuları. Taşındığından beri görüşmediği komşuları, Steven'dan nefret ediyorlardı. Ama prensip olarak bunu belli edememişlerdi. Ne de olsa, Chorchent'te kimse eşcinsel ya da travestilere karşı değildi. O konudaki hoşgörülerinin insanlığa örnek olacak genişliğiyle övünürlerdi. Küçük bir kız gibi giyinse bile Steven'a böyle ters ters bakmazlardı. Ama her insan kadar onların da birilerine ters ters bakma ihtiyacı vardı. Ve bu ihtiyacın giderilmesi açısından o uçaklar tam zamanında yetişmişti. Tam da çevrelerinde ters ters bakacak bir şey kalmadığı anda. Tam da toplumsal ilişkilerdeki fazla saygı ve hoşgörüden bunaldıkları bir anda. Tam da bir insanı görünüşünden ötürü ayıplamanın ayıp sayıldığı bir anda. Dolayısıyla rahimeyi gördükleri anda ondan nefret ettiler. Ve bu kez yüzlerini gere gere de belli ettiler. Çünkü daha o uçakların ve çarptıkları binaların enkazları kaldırılmamıştı ki, Müslüman'ı aşağılamak İngiltere'de kriketten daha popüler bir spor haline gelmişti. Herkes oynamak istiyordu. Üstelik kazananın boynuna ilkellikle mücadelede öncülük bonus olarak yurtseverlik madalyası takılıyordu. Hem ırkçı hem ilerici. Kim böyle olmak istemezdi? Sonuçta Steven yanlış bir zamanda girmişti çarşafa ama umursamamayı da öğrenmişti. Derda da alışmıştı. Dazlaklığına da, sigaraya da. Gündüzleri İngilizce çalışıyor, geceleri Derda'nın filmlerini ya da benzerlerini izliyorlardı. Bunun dışında aralarında herhangi bir temas yoktu. Steven çelik bilyelerden uzun zaman önce vazgeçmişti. Yıllardır cinselliğin bedensel halini kendi odasında tek başına baktığı tavanda gördükleriyle yaşıyordu. Dolayısıyla Derda o aralar değil Londra bütün Büyük Britanya İmparatorluğunda bulabileceği en rahat evdeydi. Yemek yiyor, uyuyor, İngilizce öğreniyor ve bir köleyi idare ediyordu. Üstelik artık bir zamanların ticaret ateşesinden o kadar nefret de etmiyordu. İntikam isteği buharlaşmaya yakındı. Yani her şey yolunda sayılırdı. Sonra bir gün kapı çalındı. Derda açtı, karşısında Stanley duruyordu. Kızın gözleri büyüdü ve dondu. Stanley sordu. Sen de kimsin? Babam nerede? Burada diyebildi Derda. Stanley'in arkasında yine mavi tulumlu bir adam vardı. ve kollarının altındaki kolleri içeri sokabilmek için girişi kapatan insanların çekilmesini bekliyordu. "Üst kata gidecek hepsi," dedi Stanley. Sonra da Derda'ya bir daha baktı. Özellikle üzerindeki The Cramps tişörtüne. Gözlerini kısıp bir şeyler düşündü ama sonra başını sallayıp kızın yanından geçti ve içeri girdi. "Baba, baba, neredesin?" İkinci kattan inen Steven, merdivende göründüğü anda Stanley başını çevirip Derda'ya baktı. Ne diyeceğini ya da ne düşüneceğini bilemiyordu. Hangisi? Bir ay öncesine kadar karşı komşusu olan kadındı. Gözleri ve cüssesi tıpatıp aynı olan Dazlak mı, yoksa onun gibi tamamen siyah kumaşlara bürünmüş olan mı? Steven'ın neden haber vermedin diye sormasıyla her şey belli bir loşlukta aydınlandı. Stanley babasına doğru birkaç adım atıp, "Baba, sen misin?" dedi. Sonra Derda'ya döndü. "Peki ya sen? Sen de?" Steven araya girdi bir karbon kağıdı gibi. "O hepimizin gizemli sahibesi. Tam olarak Mr.'s Mr.'s demişti. Mitch'in filmlerinde Derda'nın göründüğü ilk anda karenin donup da ekranda yazdığı gibi. Stanley'in fikriydi. O bulmuştu bu adı. Şimdi de başını eğmiş karşısındaki genç kıza bakıyor ve hayatın nasıl bir tesadüfler çukuru olduğunu düşünüyordu. Derda'nın inkar edecek hali yoktu. İki kez başını sallayarak adını kabul etti. Gülmeye başladı Stanley, kahkahalarla. Stanley eve dönmüştü. Yaşlı babasının evinin ikinci katındaki odasına yerleşmiş ve Chorchent'te somurtkan, ancak yetişkin çocukların arasına katılmıştı. İlk şoku atlattıktan sonra, ki atlatması uzun bir kahkaha kadar sürmüştü, Finsbury Park'taki cinayeti ve sonrasında olanları anlatmıştı. Tabii ki Stig'den kovulduğundan ve bütün parasını eroine yatırdığı için evden çıkmak zorunda kaldığından söz etmemişti. "Korktum baba," demişti. "Orası artık tam bir cehennem oldu. Düşünsene, karşı komşumu vurdular." Steven da başını sallamıştı. "O zaman burada kalacaksın, başka çare yok." "Siz tanıştınız değil mi?" diyerek oğluna Derda'yı göstermişti. "Evet," demişti Stanley gülümseyerek, "tanıştık." Bir zamanlar sahibesi olan kızın üzerindeki çarşafla birlikte Stanley'in ona duyduğu hayranlık ve saygı da çekilip gitmişti. Üzerine üflenmiş bir avuç toz gibi. Sıradan bir kız gibi görünüyordu artık gözüne. Sokaktaki herhangi bir salak gibi diye düşünmüştü hatta. Babasının içinde bol bol kader kelimesinin geçtiği ve İstanbul'daki konsolosluktan başlayıp Georgetown'daki kaldırıma kadar gelen romantik konuşmasını da dinlemiş ve Derda'nın evdeki varlığının nedenini çözmüştü. Sonra da mutfağın bir köşesinde Derda'ya polislerin onu aradığını anlatmıştı. Üstelik bunları babasının da duyabileceği yükseklikte söylemişti. Steven'ın Derda'yı kovması için, ama o artık rahimeydi ve Scotland Yard kesinlikle umurunda değildi. Babasının evde çarşafla dolaşması ve Derda'nın omuna emirler yağdırması Stanley rahatsız etmiyor, ancak seyrek de olsa geçmişteki güzel günleri ve annesini düşünüyordu. Oysa geçmişte güzel gün diye bir şey yoktu. Annesi de öyle. Stanley daha 8 yaşındayken evi terk edip gitmişti. Steven'ın 9. evlilik yıl dönümlerinde verdiği hediye paketini açtıktan hemen sonra. Paketten çıkan birbirine kısa zincirlerle bağlı çelik bilyeleri kolye sanıp teşekkür ettikten yarım saat sonra, "onlar senin için değil, benim için," yanıtını aldıktan 25 dakika sonra, "o bilyelerin hepsini teker teker içime sokmanı istiyorum," cümlesini duyduktan 24 dakika sonra terk etmişti kadın evi. Sonrasında da Stanley'in velayetini almak için çok uğraşmıştı. Ama boşanmak için gittikleri mahkemedeki hakim, Steven'ın hafta sonları kendini kamçılattığı Londra zindanlarından hücre arkadaşıydı. Bu yüzden karar tek celsede verilmiş ve çelik bilyeleri Steven'ın içine sokma işi hakime, anahtar deliklerinden izlemek de 8 yaşındaki Stanley'e kalmıştı. O andan sonra da evde baskın elementi acı olan kimyasal bir tepkime gerçekleşmiş ve Stanley'in büyümesi durmuştu. Büyüyemeyen, bütün insanlar gibi kurduğu hayallerin içinde yürüyen Stanley'in ayağı bir çukura girip de tabanı gerçeğe değince canı yanmaya başlamıştı. Yaşı ilerledikçe ve büyüyemedikçe o can yanmasını daha da çok hissediyordu. Bu yüzden o çukurları Finsbury Park metro istasyonunun girişinde duran Kara T diye bilinen bir gerçek adı Timur olan 14 yaşındaki bir çocuktan aldığı eroinle kapatıyordu. Gerçeğe düşüp bir yerlerini kırmamak için, özellikle de kalbini. 14 yaş. Tek ayakları daima kırık olduğu için sallanmaktan kurtulamayan kürsülere sahip, psikiyatri ana bilim dalının adını ergenlik koyduğu bir insanlık dönemi. Sonra da o kürsülerin ardından düzensiz aralıklı öfke krizleri, çiğ tepkiler, aşırı davranışlar olarak belirtileri sıralanan bir insanlık hali. Kendini ve çevresini tanımaya başlama, topluma uyumda zorluk çekme, benzeri başlıklarla dolu kitapların sözünü ettiği ergenlik ve o kitapları yazan bilimsel makale sahipleri. Ne kara teyi tanıyorlardı ne de 14 yaşındayken ne halt ettiklerini hatırlıyorlardı. Oysa durum gayet basitti. İnsan doğar. 10-15 yıl sonra dünyanın nasıl bir tezgah olduğunu ve doğumla ölüm arasında nasıl hapsedildiğini fark eder. Bu aslında bir histir, bilgi değil ve ilk tepkisini verir. Avazı çıktığı kadar bağırarak. Bu çığlık bir kalabalığın içinde cüzdanını çaldırdığını fark eden kişinin çaresiz haykırışına benzer. Önce aşağılayan ve umursamaz bakışlar atan kalabalık, sonra da aşırı gürültüye dayanamayıp içlerinden birini bağırıp çağıranla konuşmaya gönderir. O da gidip biz de çaldırdık cüzdanı, ne var, senin gibi kıçımızı yırtıyor muyuz der. Böylece bilimsel bir müdahale için genelde diplomalı olanlar tercih edilir. Kalabalığın kayıtsızlığı karşısında yavaş yavaş sesi kesilen yaygaracı gerçeği kabullenir ve çevresindeki boşluğu insanlarla doldurur. Buna büyüme denir. Yetişkin olma, tam olarak yetişkin uysallığı. Yapay bir haldir, tasarlanmıştır. İşlevselliği üzerinde hesaplar yapılıp öyle biçimlendirilmiştir. Yetişkin uysallığının temeli, toplumun varlığının sürdürülebilmesi için toplumdaki her bireyin bir boka yaraması gerektiği inancında yatar. Ve en önemlisi, yetişkin uysallığı tamamen ölçüsüz bir dünyada milimetrik biçimde ölçülüdür. Yaş ağacın eğilip kendi köküne oral seks yapmasından ibarettir. Oysa 14 yaşındaki bir çocuğun ergen öfkesi olarak nitelenerek küçük görülen aşırı davranışları doğal olandır. Gözlerindeki doğum çapakları dökülmüş ve dünya üzerine dönen bütün dolapların sırtına yüklenmiş olduğunu anlamıştır. Kendini odasına kilitleyip dışarıyı hapsetmeye çalışır. Ya da bütün kapıları ve duvarları avazı çıktığı kadar bağırarak yıkmaya. Tepkileri insanın ateş saçan bir ejderha ile karşılaşınca vereceği türdendir. Dolayısıyla bu tepkinin hayatta kalındığı sürece, yani ejderha yok olup gitmediği sürece devam etmesi gerekir. Ancak tabii ki böylesi bir hayat boyu ergenler güruhu toplum yapısını atacağından yetişkin uysallığına geçiş insanların bir gereği olarak algılanır. Toplumsal bir farz. Ama bazılarının kafası kalındır. Ve onlar son nefeslerine kadar bağırmaya devam eder. Çünkü hayat aşırı bir süreçtir. Çünkü dünya aşırı bir yerdir. Ve ikisinin de hak ettiği suratlarının ortasına inen aşırı şiddetli yumruklardır. Bu yüzden ergen isyanı bir insanı öldürmek için onu 60 kez bıçaklamaktır. Çünkü gözlerini dünyaya ancak 14 yaşlarında açabilen biri her insanın ağzı tüten en az 60 ejderha tarafından kuşatılmış olduğunu anlayandır. Sonuç olarak insanlığın ergenlik hali, bütün aptallığına rağmen hayatı boyunca özgür bir yaratığa en çok benzediği dönemdir. Ne zaman ki hayat ve dünya uysallaşır, o zaman ergenlerden sakin olmaları beklenebilir ama daha önce değil. Dolayısıyla 14 yaşına saplanıp kalmış kalın kafalılardan biri olan Stanley de geri döndüğü odasının duvarlarına The Cramps posterleri asarken belki bir aptal gibi görünüyordu. Ama en azından hayat ve dünya ona ne verdiyse misliyle iade etmek için elinden geleni yapıyordu. Bir şey bildiğinden ya da dünya üzerindeki hayatı tanıdığından değil, haberleri izlediğinden ya da vicdanının emrinde politik bir eylemci olduğundan değil. Stanley hiçbir şey bilmeden yapıyordu bunu. Bütün 14 yaşındakiler gibi. Çünkü eğer bu dünyada bir yerlerde insanlar çocukları bombalıyorsa bunu bilmeye gerek yoktu. O dünya zaten yanmış çocuk eti kokardı. Eğer bir yerlerde başka çocuklar açlıktan geberip gidiyorsa bunu da bilmeye gerek yoktu. O dünyanın zaten açlıktan nefesi kokardı. Ve çocukların burunları bu kokuları alır, ergen öfkesi olarak da geri verirdi. Ta ki burunları yetişkin uysallığıyla tıkanana kadar. Stanley için o gün gelecek miydi bilinmez. Ama şimdilik kendini kamçılatıyor ve eroin kullanıyordu. Adını koyamadığı ve nereden kaynaklandığını bilemediği bir çaresizlikten, en az 14 yaşındakiler kadar anlatamıyordu derdini. Bir şeyler hissediyor ama hiçbir halt bilmediği için sürekli kokusunu aldığı boku bir türlü göremiyordu. Bu yüzden ergenlerin çoğu gibi kendini deli sanıyor ve deliliğini bulaştırmak için birini arıyordu. Derda'dan daha iyi bir suç ortağı bulamazdı. Bir zamanlar sinir uçlarında gezdikçe siyah eldivenli parmağı kirlenip dışkı kokan kıza ilk eroin iğnesini Stanley'e batırdı. Böylece ödeşmiş oldular. Böylece Derda zevk ve acıyı insanların birbirlerine sırayla verdiklerini öğrendi. Önce Derda Stanley'e, sonra da Stanley Derda'ya, önce çocuklar ebeveynlerine, sonra ebeveynler onlara, önce geçmiş geleceğe, sonra gelecek geçmişe, önce doğa insana, sonra insan, önce ölüler hayattakilere, sonra hayattakiler, sırayla birbirlerine acı ve zevk verip sonsuza kadar mutlu. Dolce Vita.